10. ayrımın başı. Baş aşağı kuş. Yaş sadece bir sayıdır derler. Dizlerim buna katılmıyor. En azından hala çalışıyorlar ve bunun için müteşekkirim. Düz olmayan bir yerde yürürsem ya da bir tepeye tırmanırsam şikayet ediyorlar ve yanımda bir sopa olmadan dik bir yokuştan inersem tepki gösteriyorlar. Ama bu da yaş alma sürecinin doğal bir parçası. Bu ufak detaylara rağmen hala kırda saatlerce istediğim gibi yürüyebiliyorum. İstediğim yerde ve istediğim zamanda yürüyememek fikri bana korkunç geliyor. Eğer geçtiğimiz günlerde annemin tamamen bağımsız ve kendine yeter bir durumdan bir bastona, sonra yürütece ve tekerlekli sandalyeye, oradan da huzur evine ve sonunda da yatağa mahkum kalışına tanıklık etmeseydim, hareket edebiliyor oluşumun ne kadar değerli olduğunu bu kadar fark edemeyebilirdim. Annemin olağanüstü kabullenici doğasından ötürü o bu yolculuğu hiç şikayet etmeden gerçekleştirdi. Aynısını ben yapabilir miyim bilmiyorum. Annem Isabel'in pek çok problemi vardı. Hareket sorunlarına ek olarak omurga kireçlenmesi ve devamlı öksürmesine sebep olan, ciğer zayıflatıcı bir sendrom olan akciğer fibrozisi vardı. Ayrıca demans hastasıydı ve bir sonraki gün onu nasıl bulacağımızı asla bilemezdik. Annem çok zeki bir kadındı ve tüm hastalıklarının toplamından daha çok demansını dert ediyordu. Onu aklını kaybetmekten daha fazla korkutan bir şey yoktu. Neyse ki bizi ve arkadaşlarını tanıyamadığı hiç olmadı. Ben iyi bir hemşire değildim. Olmak isterdim ama olamadığım için de kendime çok yüklenirdim. Annemi eve getirip kendim bakmak yerine hayatının son birkaç ayında tüm ihtiyaçlarını, kişisel ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılamaları için, başkalarına güvendiğim için halen daha geceleri pişmanlıkla uykusuz kalırım. Tek tesellim yapabildiğimin en iyisini yapmış olmak. Başka biri için belki en iyisi bu olmazdı ama benim için buydu. İşimin dışında gün içinde saatlerimi onun için mücadele ederek, yaşamını kolaylaştırmaya çalışarak geçirdim. İlk olarak yaptığım yemek yediğinden emin olmaktı. Annemin kendine özgü bir damak zevki vardı ve ona huzur evinde verilen yemekleri pek az yerdi. Ben de yiyip sevebileceği şeyleri bulana dek farklı malzemelerle deneyler yaptım. Katı yemek yiyemeyecek duruma geldiğinde çorbalar, smoothie'ler, limonlu jöleler yaptım. Bunları da yutamayacak duruma geldiğinde ona lollipop gibi bir çubuğun ucuna takılmış küçük pembe bir süngere damlatılmış limon çayı ve kahve verdik. Böylece yutamayan birinin sıvı almasını nasıl sağladığımızı öğrenmiş oldum. Ayrıca kendime annemin huzur evi odasının bir ev gibi gözükmesini sağlamaya adadım. Odayı aile fotoğrafları, en sevdiği biblolar, resimler, süsler ve pek çok kitapla doldurduk. Daha aktif günlerinde çiçek tanzimiyle uğraştı. Çok sevdiği için odasını aydınlatacak yeni toplanmış çiçekler getirirdik. İsimlerini ve Rab ile benim onları yetiştirip yetiştiremediğimizi sorardı. Genelde Rab'ın çiçekleri olurdu. Ben odayı güzelleştirirken Rab onunla çiçekler hakkında konuşurdu. Rab ile zaman geçirmeye bayılırdı. Çok nazik bir adam derdi Rab bizi yalnız bırakınca. Birbirinizi bulduğunuz için o kadar mutluyum ki. Teyzem Enden duyduğuma göre hayatının son günlerindeki en büyük mutluluğu benim aşkı yeniden bulmam, yalnız kalmayacak olmammış. Benim yalnız kalmam onu çok mutsuz ediyordu. Onun yalnız olması da beni endişelendiriyordu. Haberleri ve dedikoduları her gün Enle yaptığı telefon görüşmelerinden alıyordu ve arkadaşları onu sık sık ziyaret ediyordu. Ancak ailesini görmek kadar hiçbir şey onu neşelendirmiyordu. Eminim ki huzur evlerinde ya da kendi başlarına yaşayan tüm insanlar için de bu böyledir. Erkek kardeşlerim Peter, David, Patrick ve ben olabildiğince sık ziyaret ettik. İki erkek kardeşim Avustralya ve Dubai'de yaşadığı için onların ziyaretleri çok daha özel oluyordu. Annemle devamlı birlikte olmadığım için ve bazen onu günlerce ziyaret edemediğim için boşlukları doldurmaları için tatlı ve nazik arkadaşların uğramalarını ayarladım. Ona reiki tedavisi yaptılar, ayaklarına masaj uyguladılar, konuştular, dinlediler, elini tuttular. Erkek kardeşlerim geldiğinde The Times'ın bulmacasında anneme yardım ettiler. Perşembeleri yakındaki Sedge Hill'de oturan Diakos Michael onu ziyaret etti. Ona kominyonunu getirdi ve onunla dua etti. Sağlığı kötüye gittikçe annem kendini daha da izole etti. Güvendiği biri onu dışarı çıkarmayı önermedikçe kahve ya da öğle yemeği için odasından ayrılmayı hep reddetti. Yine perşembeleri huzur evine geçmeden önce anneme yardım eden Joanna ziyaret ederdi. Joan onun giyinmesine ve makyaj yapmasına yardım eder. Sonra da onu tekerlekli sandalyeyle kasabaya götürürdü. Annemin güçsüzlüğünün yanı sıra Joan'la beraberken onu gördüğünüzde ne kadar kötü olduğunu anlayamazdınız. Parlak zümrüt yeşili keçe mantosu ve 1980'lerde kendine ördüğü alacalık kafe faset eşarpları içinde çok havalıydı ve gülerdi. Her daim gülerdi. Bu geziler onu yormaya başladığında etrafta onu ziyaret edecek kimse yokken onun zihnini meşgul edecek ve eğlendirecek bir şeyler aramaya başladım. Televizyon veya radyo ilgisini çekmiyordu ya da haber okumak. En sevdiği kitapları almayı bile bırakmıştı. Bu beni her zamankinden daha çok üzdü çünkü çok sıkı bir okurdu. Başka bir şey olmalıydı ama ne? Bir kuş yemi istasyonu kurma fikri, kuş yemleme istasyonlarını yaşlı ve engelli insanların pencerelerine koyan ve bir dizi gönüllünün onları düzenli olarak doldurmasını sağlayan Shropshire Wildlife Trust projesini okuduktan sonra aklıma geldi. Annem ve babam kulübe bahçelerinde kuşları beslemeye eski bir çit direğinin üzerine çiviledikleri kare bir tahta parçasından oluşan kuş masalarını ekmek kırıntıları, pastırma kabukları ve benzeri şeyleri doldurmayı severlerdi. Sanıyorum çoğunu fareler yerdi ama kuşlar da gelirdi. Bebeğinlerime kuş gözlemci diyemem ama onlar da ziyaretçi kuşları izlemeyi severlerdi. Anneme bu fikri çıtlatıp evimizin yem istasyonlarını tüm kuşların ziyaret ettiğini söyledim ve onun huzur evindeki penceresinin dışına da bir tane koymayı önerdim. Hemen kabul etti bu teklifi. Ben de çok güzel gözüken bu bir yem istasyonu sipariş ettim. 4 tane asılı yemleyici ve 2 küçük tabaktan oluşuyordu bu istasyon. Sonra oradaki pet shop'tan tohumlar, yemişler ve yağ topları içeren bir dizi yem aldım. İstasyon bir sonraki gün geldi ve Rab onu hemen penceresinin dışına kurdu. Yeşil ağaçlar ve çalı çitin hemen karşısına utangaç bahçe kuşlarını da çekecek bir konuma yerleştirdi. Odasındaki mobilyaları boynunu yormadan sandalyesinden görebileceği şekilde ayarladık ve sonra oturup kuşların gelmesini bekledik. Gelmediler. Bu biraz kaynamayan bir kettle izlemek gibiydi. Sonra Rab ve ben eve gidip annemi yeni kuş masası, daha iyi görebileceği bir şekilde sandalyede fazladan yastıklarla bıraktık. Annem yemleyici ya da yem istasyonu gibi terimleri kabullenemiyordu. Hem neden kabullensindi ki? Kuş masası işte. Biz ayrılırken kuşların geldiklerinde onu mutlu edeceklerinden emindim. Hem de nasıl ettiler. Kapıdan içeri girer girmez telefonumuz çaldı. Benim canım. İlk misafirimizin geldiğini haber vermek için aradım. Bence bir kızıl gerdan bu. Şimdi onu izliyorum. Kuşun davranışlarını anlatırken onu dinledim. Kuş masasının üzerine tünemişti. Henüz bir şey yemiyordu ama kontrol ediyordu etrafını. Annem öylesine mutluydu ki. Yalnızca kızıl gerdan geldiği için değil, ona bir isim koyabildiği için de. Telefonda vedalaştık ve yarım saat sonra yine çaldı. "Bu o kadar hoşuma gidiyor ki," dedi bana. 10 dakika sonra yine aradı. Sanırım onu korkuttum. Bu sefer mutsuzdu. Eminim ki geri gelir dedim. Ve gerçekten de birkaç saat sonra akşam yemeğine oturmak üzereyken telefonumuz çaldı. Geri döndü ama diğer kuşları kovalıyor dedi. Tam bir otoriter. Kuş masası başarıya ulaşmıştı. Bizim için karmaşık bir duyguydu çünkü milyonlarca kez defa telefon görüşmesi yapmıştık ama annem için hayatta yeni bir sayfa ve katkısız mutluluk kaynağıydı. Noel için ona RSPB, Britanya Kuşları El Kitabını hediye ettik ve erkek kardeşim ona bir dürbün aldı. Odasında yeni ziyaretçilerini izleyerek, hangilerinin el kitabında olduğuna bakarak ve dürbünü nasıl kullanacağını defalarca açıklayarak saatlerce oturduk. Bildiğimiz kadarıyla biz orada yokken ne kitabı ne de dürbünü eline almıştı. Çünkü bize devamlı bir dürbünüm ya da kitabım olsa bu kuşları tanımlamakta bana yardımcı olabilir diyordu. İyi ki getirmişim o zaman yanımda derdim ben de. Kızıl gerdanlar dışında annemin diğer bahçe kuşlarının adını unuttuğu ortaya çıktı. Benim ciddiye almadığım ama onun her zaman hatırladığı kuşlar. Beni arar, gözlükleri ve dürbünü olmadan görebildiği kadarıyla ziyaretçilerini tarif ederdi. Söylediği kadarıyla mavi baştan kara ve büyük baştan kara ile uzun kuyruklu baştan kara ve uzak durmak istediği bazı pek gürültücü kuşlar ziyaretine geliyordu. Hepsi kendince güzel diyordu. Puantiyeli göğüsleri ve parlak yeşil tüyleriyle ama benim için çok aşk gözlüler. Aslında tam bir baş belasılar. Daha da kötüsü diğer kuşların gelmelerini de engelliyorlar. Sığırcık diye düşündük. Böylece huzurun baş düşmanı kızılgerdan olmayacak. Sonra saka kuşları geldi ve bu küçük güzel kuşlar nasıl da etkilediler annemi. Devamlı bize onları anlatıyor. Canlı renklerini gördüğünde bayılıyordu. Kanatlarında sarı parçalar ve komik kırmızı suratları. Gördüğü her kuş kadar güzel olduklarını düşünmüştü. Feberç mücevherleri gibi demişti. Kuş kitabını onun için saka sayfasında açık bırakmıştık. Böylece onlar hakkında bilgileri okuyabilecek ve isimleri hatırlayabilecekti. Kitaba baktığını hiç sanmıyorum. Bana üzerinde bir saka kuşu olan bir kart almamı istedi. Kartı kardeşi En'e gönderdi ve gururla kuş masasını en çok ziyaret eden kuşun bu olduğunu söyledi. Hala işimizin bitmediği bir kuş vardı. Annem ona yarım yamalak tarif etmişti. Baş aşağı kuş diyordu ona. Diğer kuşlar ikili üçlü gruplarla masaya gelirken annem bu kuştan yalnızca bir tane görmüştü ve sık sık da gelmiyordu. Baş aşağı olduğu için annemin sürekli ısrar ettiği gibi onu tasvir etmeyi başaramıyordu. Ne yediğini de söylemiyordu çünkü farklı yemliklerde farklı gıdaların olduğu fikrini tam anlamamıştı. Biz kuşun adını bulamayınca biraz canı sıkıldı. Doğal olarak bizim de. Baş aşağı kuşun onun uydurduğu bir şey olduğunu düşünmeye başladık. Ta ki biz de oradayken ziyarete gelene kadar. Küçük, toparlak, kestane pembe göğüslü ve üst tarafı çelik mavisi olan bu kuş, annemin penceresinin karşısındaki ağaçtan yemişlerin olduğu yemliğe uçtu. Orada diğer kuşlar gibi yemliğin yanında dik tünemek yerine teli bacağı ile yakaladı. Kuyruğu yukarıda ve yüzü aşağıda olacak şekilde uzun ince gagasından yemliğin dibinden yemişleri yemeye başladı. Daha önce bu gizemi nasıl çözememiştik? Bir sıvacı kuşuydu bu. Baş aşağı kuş sıvacı kuşuydu. Onu gördüğümüzde bizim için çok açık olmuştu bu. Kuyrukları tepede, başları aşağıda toplayıcılık yapmaları ile bilinir sıvacı kuşları. Baş aşağı. Annemin kuş ziyaretçilerinin ona hayatının son aylarında tahmin edebileceğimden veya umduğumdan çok daha fazla neşe getirdiğini söylesem abartmış olmam. Tüm kalbimle Shropshire Wildlife Trust'ın yaşlı ve engelli insanların pencerelerinin dışına kuş yemlikleri koyma fikrini destekliyorum. RSPB'nin hiç üye olmamış insanlarından beklenmedik bağışlar aldığını duydum. Eskiden insanların pek çok başka dava varken kuşları neden seçtiklerini düşünürdüm ama şimdi anlıyorum. Annemin sağlığı iyice kötüleştiğinde ve zamanının büyük kısmını uyuyarak geçirmeye başladığında En ile yaptığı gündelik telefon konuşmaları ve erkek kardeşlerimle yaptığı Skype görüşmeleri ona zor gelmeye başladı. Rab ve ben ziyaretlerimizin sıklığını ve süresini uzatmaya başladık. Ama bu ziyaretler bana koyuyordu. Onu öyle oracıkta kırık bir serçe gibi kırılgan ve çaresiz ama yine de gülümseyerek yatarken görmek bana dayanılmaz geliyordu. Hayatımda hiç böyle bir mutsuzluk hissetmemiştim ve umarım bir daha asla hissetmem. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi dedim her uyanışında. Belki bir şansım daha olmaz diye düşünerek. Elbette biliyorum ve ben de seni seviyorum derdi. Bildiğini varsayarak annemi sevdiğimi söylemek için bu kadar geç kalmasaydım keşke. Ama hepimizin pişmanlıkları var. Bu olmasaydı bir başkası olacaktı. Sona doğru uyanık olduğu zamanlarda ona korkup korkmadığını sordum. Başını iki yana salladı. Gülümsedi. Ve hayır diye fısıldadı. Sesinde benim için olduğunu bildiğim, her şeyin yolunda olduğunu, neyin geldiğini bildiğini ve kesinlikle korkmadığını bana aktarmak için bir incelik ve sakinlik vardı. Ölümden korkmuyordu. Eminim ki annem inancından dolayı korkmuyordu. Ben dindar biri değilim ama sonuna kadar ısrarcı olduğu inancına tanıklık etmek mucizeviydi. Beni hem minnettar etti hem de kıskandırdı. İnançlarından aldığı güç ve huzur ufacık bedeninden odayı dolduracak kadar yayılıyordu. Sanki elimi uzatsam dokunabilecektim. Yatağını terk etmeyecek kadar zayıf ve kırılgan olduğunda annemin odasındaki mobilyaları yeniden düzenledik. Başını bile oynatamayacak durumdaydı. Biz de yatağını odasının ortasına koyduk. Hiç başını döndürmeden bakabilecek ve ağaçları görebilecekti. Yılın başında oturup beraber hayat sonu planını yazdık. Böyle planlar ölümcül hasta olanlar ya da huzur evinde yaşayan hastalar arasında yaygındır. Hala yapabiliyorken insanlara nasıl ölmek istediğinizi söyleyebilme şansı tanırlar. Belki zaman yaklaştıkça dileklerinizi söyleyemeyebilirsiniz diye. Annemin hayat sonu planını yazarken bana bilinçli olduğu sürece eğer büyük bir sorun olmayacaksa ağaçları görmek istediğini söylemişti. Günler uzuyordu ve ağaçlarla çalı çitler tamamen yaprak doluydu. Annemi dışarıya çıkaramıyorduk, biz de dışarıyı içeriye getirdik. Odayı kiraz çiçeği, bahar çiçekleri ve yeşilliklerle doldurduk. Onu iyice sarıp sarmaladık ve odanın veranda kapılarını sonuna kadar açtık. Ve yatağını kapıya kadar iterek tüm muhteşemliğiyle Mayıs ayını görüp hissetmesini sağladık. Bu ölmeden yalnızca 3 gün önceydi. Tabii biz bunu bilmiyorduk. Kapıları açtığımız gün odasının karşısındaki ağaçtan bir güvercin uçup verandaya kondu. Kendini oraya yerleştirdi ve diğer kuşların yemediği tohumları yiyerek sonuna kadar bizimle kaldı. Odanın içine de girdi birkaç kez. Annemi güldürdü bu ve halısına bir tüy düşürdü. Tüyü alıp annemin eline verdim. Kardeşim Peter, Skype ile aradığında ona güvercini anlattım ve annemin tüyü göstermesini istedim. Kaldırıp göstermeyi başardı ve Peter nereden geldiğini sorduğunda bir melek galiba diye cevap verdi. Annemin ağaçları görme isteğini yerine getirmiş olsak da annemi çam çiçeklerini ölmeden önce bir kez daha görmeye götüremediğim için çok üzgünüm. 10 Mayıs'ta öldü. Tam da çam çiçeklerinin en güzel olduğu zaman. Ama onları kaçırdı. Mayıs annemin en sevdiği aydı. Mayıs gelmeden kaldırma hiçbir bezi derdi. Bez dediği de kalın kış kıyafetleriydi ama Mayıs kelimesi aydan ziyade alıcı referans veriyordu. Ya da Mayıs çiçeğine. Ağaçların ve çalı çitlerin yeşillenme hızına neredeyse her gün fışkırmak üzere olan bir tomurcuktan birden yeşillere bürünmüş hale gelmelerine hayret etti. Bu ayı ve getirdiği değişiklikleri seviyordu. Bu değişiklikler o kadar hızlıydı ki daha bir gün önce kahverengi ve sarı bir diken ve dal kütlesi olduğuna yemin edebileceğimiz çalanın içini yapraktan göremezdiniz. Yeşillerle beraber maviler de gelir. 7-8 yaşlarımdayken 1 ya da 2 yıl Malvern'da yaşadık ve bir pazar öğleden sonrası, öğle yemeğinden sonra annemin isteğiyle babam bizi eski Volvo'suna doldurdu ve tepelerin batı yamaçlarında yetişen muazzam mavi çan çiçeklerini görmeye götürdü. İnsanların kasabalar ve şehirlerden akın akın kaçtıkları yerlere gelmelerine şaşırmamalı, sarhoş edici, yoğun, karşı konulmazlar. Kaderin cilvesine bakın ki benim çocuklarım ilkokuldayken ve sonra 40'lı yaşlarımın sonunda ben de Malvern'a geri döndüm. İkinci gelişimde West Malvern'daki küçük evimin ön penceresi çocukken ailemle ziyaret ettiğim çan çiçeği tarhına bakıyordu. İçten içe bu tepelerin beni çektiğini biliyorum. Çan çiçeklerinden sonra bahar çiçekleri gelir. Kiraz, yaban elması, alıç. Taç yapraklarını bu yıl görmek kaldırımlarında kiraz ve yaban elması ağaçları olan bir sokakta yaşadığım zamanları hatırlattı bana. O sokaktaki çiçekler pembeydi, beyaz değildi. Annemin bu çiçekleri tarif edişinden daha 5 yaşımda alfabedeki harfler kadar çok pembe tonu olabileceğini ve bu tonların isimlerinin ağız sulandırıcı ta kadar tatlı olabileceğini öğrendim. En uçucu renkler olan kızarmış mercan ve pembe limonatadan karpuz, ahududu ve güle ve oradan da annemin favorisi olan canlı koyu fuşya'ya kadar. Evimizde pek çok pembe vardı. Genelde yemek odasındaydı bunlar. Perdeler, mumlar, annemin yakut cam koleksiyonu. Pembe annemin giymeyi en sevdiği renkti. Gardırobundaki kıyafetlerin en azından yarısı bir şekilde pembe tonuydu. Hayatının son yıllarında her gün giydiği ayakkabılar bile pembeydi. Parlak fuşya pembesi tabii. İyi de taşırdı onları. Ufak tefek annemi kilometreler ötesinden tanıyabilirdiniz. Ama çiçeklerin ömrü kısadır. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Erken açan çiçekler şimdiden dökülmeye başladılar ve çan çiçekleri de yakında dökülecek. Eğrelti otlarının içinde kaybolup gidecekler. Kaybolmadan önce onları görmeliyim. İşte böylece annemin ölümünden haftalar sonra Kuzey Dorset çalı çitleri ve patikalarından kendime bir avuntu arıyorum. Kilometrelerce yürüyorum çünkü yapabiliyorum. Daracık patikaları bir aşağı bir yukarı tepiyor. Kendimi bahara teslim ediyorum. İlk başta alabildiklerim yalnızca yeşiller. O kadar çok var ki koyu, açık, lime, ot, mavi, sarı, yumuşak, sert, puanlı, alacakaranlık. Çan çiçekleri ve mayıs çiçeklerini görmeye gitmiş olsam da tüm bu yeşillerin ötesine geçemiyorum. Belki de çiçekleri görmekten çekiniyorum. Onların neşesinin üzüntümü bastırmasından korkuyorum. Ama yavaş yavaş sakinleşiyorum ve renkler devreye giriyor. İlk önce Frank maydanozu ve sarımsak otu ve çalı çitin üzerinde mayıs çiçeği, sonrasında kuş otu, uzun sarkık saplarda güzel beyaz yıldızlar gibi duruyor. Pembe karanfil ve son döngüye girmiş ama hala eskisi gibi olan çan çiçekleriyle aşık atıyor. Onları görebildiğim için mutluyum, bir oh çekiyorum. Annem hakkındaki düşüncelerimi bir kenara henüz bırakabilecek durumda değilim ama en azından çan çiçeklerinin gitmelerine izin verebilirim. Bir sonraki yıl yeniden gelecekler. Son olarak da sarıyı selamlıyorum. Düğün çiçeği, karanfil otu, meme otu, basur otu ve ısırgan. Parlak sarı renkteler ve öylesine neşeliler. Moralim yerine geliyor ve sesler ile hareketlerin de farkına varmaya başlıyorum. Tanıdık bir yaban arısı vızıltısı. Muhtemelen bir tarakçı. Dikkatimi aşağıdaki bitki örtüsüne çekiyor. Büyük ballı babadan yiyecek topluyor. Elbette toplar. Bu taraktı yaban arılarının en sevdiği ot. Çiçeğin içine yalnızca kızıl renkli arkası gözükene dek girerken eğilip onu izliyorum. Kendilerinin büyük ballı baba çiçeğinin içine sokmaya çalışan yüzlerce taraktı yaban arısı izlemişimdir ama yine de sıkılmadım. Tanıdık olan da bize her şey yolunda diyen de ilginç bir rahatlatıcılık var. Arının bu küçük alanda başka çiçekleri ziyaret etmesini umarak bekliyorum. Ama meğerse eve girmek üzereymiş. Çalının üzerinden tereddüt etmeden uçup gidiyor. Nereye gittiğini kesinlikle biliyor. Tekrar doğruluyor ve etrafa bakıyorum. Güneş batışa geçmiş ve ben de planladığımdan daha uzağa gelmişim. Upatika French Mill ve Melbury'e doğru güneye ilerleyerek Shaftesbury'nin dışına gidiyor. Şu an iyice daraldı. Güneş ışığını engelleyen koyu gri yeşillikler var iki yanında. Bir tünel. Ama uzun sürmüyor ve yeniden açık kıra çıkıyorum. Tünelin öte ucundaki çalı çitler yabani ve bakımsız. Ağaçlar kollarını bacaklarını iyice esnetmiş. Bir çalı çitte kök salmış bir ağaç ne kadar yapabilirse tabii. Ağaçların birinin gövdesindeki bir hareket dikkatimi celbediyor. İlk bakışta gövdeden aşağı inen bir sincap sanıyorum. Ama sonra kestane turuncu altını, mavi gri sırtını ve gagasını fark ediyorum. Bu bir kuş. Bir baş aşağı kuşu. 10. ayrımın sonu.